Muhabbet tadıyla, Resul'ün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam.
Durdurana aşk olsun. Yalanlarla avuttu, bir tenhada unuttu. Ne ellerimden tuttu, ne dönüp baktı zaman. Su gibi aktı zaman. Bilemedim huyunu, ölçemedim boyunu. Can alıcı oyunu sona bıraktı zaman. Su gibi aktı zaman. Uçtu kelebek gibi, savruldu çiçek gibi, çakınca şimşek gibi, düşleri yaktı zaman, su gibi aktı zaman. Gitmese de hoşuma, karlar yağdı başıma, şikayetim boşuna, sitemden bıktı zaman, su gibi aktı zaman. Ne oluyor demeden, gül gibi soldu beden, baktım ki candı giden, yayından çıktı zaman, su gibi aktı zaman. Gerçekler yalan oldu, hayaller talan oldu, velhasıl olan oldu, boynumu büktü zaman, su gibi aktı zaman. Desen de dostlar aman, olmaz sesini duyan, ey can gafletten uyan, bendini yıkar zaman, su gibi akar zaman. Muhterem dinleyicilerimiz, yeni bir İrfan Burcu'nda şiir sohbeti programımızla tekrar birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı, mutlu akşamlar diliyoruz. Değerli şair yazar Bestami Yazgan ile bugün çok değerli, güzel bir gün geçirdik. Bir Cağaloğlu tur yaptık. Sonrasında yayın evlerini gezdik, dolaştık. Vapura bindik. Martıları seyrettik, onlara simit attık, duygulandık.
Martılara da bir teşekkür edelim. Gerçekten Sirkeci'den Üsküdar'a gelene kadar çığlıklarıyla, alkışlarıyla, kanatlarıyla alkış yaptılar tabii. Bizi yolcu ettiler.
Evet.
Üsküdar'a kadar getirdiler, sağ olsunlar.
Evet. Değerli hocam, bugün sizinle isterseniz biraz geçmişlere gidelim. Gençlik dönemlerinize gidelim. Ülkemiz zaman zaman çeşitli badireler, zor badireler atlatıyor. Büyük ve çetin akabeleri tırmanıyor. Bunlardan bir tanesi 1970'li yıllar, 80 öncesi yıllar, 68 kuşağı dediğimiz büyüklerimizin dönemleri. Bu yıllarda siz nasıldınız, neler hatırlıyorsunuz ülkemiz, gençliğimiz, toplum bütün yönleriyle?
Evet, 74-78 yıllarında üniversitedeydim. İşte bu sağ sol kavgaların, çatışmaların başladığı dönem. Aslında Cenab-ı Şahabettin diyor ki, insanlar da koçlar gibi kafa kafaya dövüşürler. Evet, fikir kavgası güzeldir. Kafa kafaya dövüşmek güzeldir. Yani tartışmak, dövüşmek derken öyle, vuruşmak anlamına değil. Bunu sınırında tutmak, asar-ı rahmet doğar, ihtilaf-ı rey-i ümmetten demiş şair. Böyle fikirlerin farklı olmasından güzel eserler ortaya çıkar. Ama belli bir sınır var. O sınırı aştığın zaman da bu sefer zararlı olmaya başlar ve gençlerimizi, milletimizi, milletimizin ümidini öğütmeye başlar. İşte 80 öncesinde bunu gördük maalesef. Tabii 74-78 yıllarında dediğim gibi ben Erzurum'da okuyordum üniversitede. Orada fazla bir olay yoktu. Kavga falan yoktu. Belli görüşte, yani milli ve manevi görüşlere bağlı insanların çoğunlukta olduğu yerdi. Ama 78'inde mezun oldum. Hatay 4 yılda göreve başladım.
Edebiyat öğretmeni oldum.
Evet, ama ne göreve başlayış. Hatay'dan görev emrimi aldım. 4 yıla geliyorum otobüste. Yanımda da bir delikanlı. Gireceğim okulda öğrenciymiş o da. Hocam bugün gelme istersen dedi. Ne oldu evladım dedim. Dün bir gruptan 3 kişi öldürüldüydü. Bugün başka gruptan 2 kişi daha öldürüldü.
Allah.
Çok karışık, gitme. Ne yapayım, gitmeyeyim. Ne zaman gideyim? Zaten o zaman her gün bir sürü insan ölüyordu. Korka korka gittik okula neyse. Göreve başladık. Efendim, yeni mezunum, idealist bir insanım. Dediğim gibi yılısı 78, başta sol bir iktidar var. Sol fraksiyonlar kendi aralarında kavga ediyor. Derse giriyorlar ve dersimde bildiri okuyorlar. Ben de milli manevi değerlere bağlı biriyim. Gencim, yeni mezun olmuşum, bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi kendimi yiyorum, bir şey yapamıyorum. Sonra kendi kendime dedim ki, ya biraz sabırlı ol. Niye? Sen burada olmasan birileri gelip burada gençleri zehirleyecek. Tamam, sen faydalı olamıyorsun. Ama zararlı da olmuyorsun. Bir taş gibi burada dur. Günü geldiğinde sen de bir şeyler yaparsın dedik. Hatta bir hatıram da var. Düşünüyorum, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Yerini getirdim. İslam'ın zekat sistemini bir anlattım. Sınıfta edebiyat dersinde anlatıyoruz bunu. Abi 10 yılda fakir koymadım 4 yılda. Herkes zekatını verdi. Zekat alanlar zekat vermeye başladı filan.
Ne güzel.
Çocuğun biri kalktı. Şöyle dedi. Bizim çocuğumuz. Hocam dedi. Haşa. Muhammed de Marx'tan çok etkilenmiş dedi.
Allah Allah.
Evladım olabilir de dedim. Yalnız sen bir bunların doğum tarihlerini araştır. Kim kimden etkilenmiş daha iyi ortaya çıkar dedim. Hmm. Bu konuşmayı, karşılıklı konuşmayı hiç unutmuyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselam'dan haberi yok. Zekat sisteminden haberi yok. Çocuk sadece Marx'ı okumuş. O dönemde tabii bir nesli sağcı da olsa, solcu da olsa kaybettik. Fakat bugün buradan baktığımda hangi görüşten olursa olsun, tabii metotları yanlış olabilir ama o gençler idealistti. Mehmet Akif Bey. Şunu hatırlıyorum, yani bir genç ölüyor, sağdan da soldan da öldürülüyor, cebinden 25 kuruş çıkıyor. Hainin cebinden 25 kuruş çıkmaz Mehmet Akif Bey.
Doğru. Haklısınız hocam.
Bir çuval para çıkması lazım. O çocuklar inandırıldı. İşte şu görüşte vatan kurtulacak, şu görüşte vatan kurtulacak diye bu uğurda canlarını verdiler. Tabii Mehmet Akif merhum tarihe tekerrürden ibarettir derlerdi. Eğer ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor. Buradan bizim ibret almamız lazım. Çok pahalı bir ders oldu bize. Bedeli çok ağır oldu. Bu dersi almamız gerekir. Evet, şimdi günümüzde farklı fikirlerde olalım. Çok aykırı fikirler olsun. Ama bunu fikir çerçevesinde bırakalım. Yumrukları sıkmayalım. İki insan karşı karşıya gelirse yumruğu sıkılı. Bunun sonucu ne Mehmet Akif Bey? Vuracaksın karşı.
Evet.
Kardeş, yumruğunu aç ki elleşebilelim yani. Kucaklaşabilelim. Hani diyorlar ya, güzel bir benzetme var. Bir insan eline çekici aldı mı her gördüğünü çivi zanneder. Bir şey yapacak ya. Çekişte. Ona çivi gerek. Onun gibi yumruğu sıktığın zaman ancak karşındakine vurursun, açtığın zaman elleşebiliriz, görüşebiliriz. Tekrar ediyorum, fikirler farklı olsun. Bu Allah böyle yaratmış, bizi farklı farklı yaratmış. Hani beş parmağın beşi bir mi? Hatta biz yedi kardeşiz, yedimiz de aynı değiliz. Yani her yönüyle aynı değiliz. Tıpatıp birbirinin aynısı değil. Özde aynıyız. Ama uygulamada farklılıklar var.
İnsanların inandığı değerler onları hayata bağlıyor, kaim tutuyor. Fakat bazen zafiyeti de oluyor besbelli ki. Evet. Yani bu dönemdeki insanlar kimisi sağ cenahtan, kimisi sol cenahtan, kimisi daha milli bir yapılanma içinde. Peki şunu da merak ediyorum ben. Yani mesela bu zamandan baktığınızda geriye, size sorduğumuzda ya da daha büyüklerimize, başka insanlara da sorduğumuzda pişman oluyorlar. Hatta bazıları kendi kendilerine gülüyorlar. Bir gençlikti diyorlar. O dönemlerde çünkü şöyle bir şey de var. Bu zamandan öyle görünüyor. Sıcağı sıcağına zamanın içinde bunları fark eden arkadaşlar, aziz milletimiz, bizi kafesliyorlar, bizi birbirimize kırdırıyorlar diyenler yok muydu? Yani sanki herkes bir galeyana kapılmış gibi.
Vardı canım, onu söyleyenler de vardı. Aklı selim de vardı. Ama şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, bir insan güzel kokular olan bir yere gitse, bir müddet dursa orada, sürünmese üzerine siner. Kötü kokular olduğu zaman da o da senin üzerine sünüyor.
Sirayet ediyor.
Yani kendi o dönemde yaşadıklarımı anlatayım bak Mehmet Akif Bey. Mahalleler ayrılmış. Sokaklar ayrılmış. Ben ikisinin ortasından bir yolda gidiyorum. Okula gidip geliyorum. 78 yılında, 79'da, Hatay 4 yılda. Ortada gidip geliyorum. Ama gözümün önünde polisi dövdüler. Gözümün önünde öğrenciyi dövdüler. Kendi öğrencimizi. Kimse gidip yaklaşamadı. Yine sol görüşlü ama vicdanlı bir öğretmenle biz gittik. Çocuğun ağzı burnu kan içinde aldık, getirdik ama bize yiyici gibi bakıyorlar. Yanımda sol görüşlü arkadaş olmasa gidip tek başıma alamazdım ben o çocuğu. Evet. Dövüyorlar, kimse gidip kaldıramıyordu.
Silahlılar.
Tabii aldık getirdik çocuğu da, yüzünü gözünü temizledik. Evine göndereceğiz çocuğu, yanında gidemedik korkumuzdan. Taksiyi çağırdık, tarif ettik. Çocuk öyle yaralı yaralı gitti. Böyle bir hava var. Buradan sen de etkileniyorsun. Yani rahat dövüyorlar insanları, rahat öldürüyorlar. Ya biz de genciz. Yani bire bir gelseler, hani iki o vursa belki bir de ben vururum, zoruna gitmez. 5-10 kişi birden çöküyor. Her taraf bunu yapıyordu ama bu yiğitlik ve mertlik değildi. Ne yaptım ben? Kendimle bir tedbir aldım. Silahım yok, neyim yok. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? İşte cebime küçük bir bıçak aldım. Diyelim ki.
Çakı.
Çakı. Onu gezdiriyorum yanımda. Saldırırlarsa ben de çıkarayım. Yani böyle
mecbur,
savunmadan, o korkarak şey yapmayayım diye. Hı hı. Öyle bir çakı taşıdım üzerimde. Uzun müddet ama Allah esirgedi. Bir şey olmadı. Bir olay daha anlatayım. O günlerin şeyiyle ilgili. Yine Hatay 4 yılda ders yapıyoruz okulda. Hiç bilmediğimiz bir şey oldu. Bir baktık bir gürültü çıktı. Dışarıya bir baktım ki okuldaki bütün sıraları merdivenlere atmışlar. Merdivende olmuş. İniş yok. Okulu işgal ediyor sol görüşlü öğrenciler. Ne yapacağız? Ben de sağ görüşlüyüm. O zamanki tabire göre belli. İkinci kattayım. Pencereye yaklaştım Akif Bey. Saldırı olursa atlayacağım. Ama o zaman bile, yani ilk yılım olmasına rağmen, öğrencilerle aram iyiydi. Hayatım boyunca da hiç şucu bucu diye ayrımı yapmadım. Hep iyi davrandım. Onları bu vatanın bir evladı olarak gördüm. Batum bir şey yapmıyor kimse bana. Ama işte karışıyor yani. Bağırtı, çağırtı, sloganlar. Baktım ki pencerenin oradan aşağıya bir kablo iniyor. Telefon kablosu falan. Çocuklara dedim ki, çocuklar, bunu tutsanız ben insem dedim. Olur mu, tutarız hocam dediler. Ben de ne bileyim, mübarek sen kendini komando mu zannediyorsun? Tuttum şeyden, kablodan. Nasıl indim Mehmet Akif Bey? Zıt aşağıya. Ellerim yandı, iki elim de. Efendim, ama ben indim.
İkinci kattan mıydı?
Tabii ikinci kattan. Hmm. 24 saat arkadaşlar, öğretmenler dahil, bütün öğrenciler rehin kaldılar.
Okulda.
Okulda. Önce bir gün sonra olay bitti. Böyle acı olaylar yaşadık. Dolayısıyla insanlar şaşırmıştı. Yani çılgınlık hali gibi bir şeydi. Şimdi bırak sağa sol, amcaoğlu amcaoğluyla kavga ediyordu.
Evet.
Babası oğluyla icabında kavga.
Etkilenmemek demek ki mümkün değil yani, sele kapılmamak.
Yani bela seni buluyordu. Yani o dedim ya, üzerimde çak aldım taşıdım. O dönemde 2-3 kişi saldırsaydı bana, o çakıyla bir şeyler yapacaktım ben, Allah esirgesin. Evet. Niye olacak? Ben de suçlu olacaktım orada. Evet, kaçabildiğim kadar kaçtım. Allah da esirgedi, bir şey olmadı. Ama yolumu kesselerdi, biz de hata yapmış olacaktık. Ne yapayım? Gencim, nefsimi dava yapacağım.
Evet.
Ya böyle durumlar vardı. Allah o günleri bir daha göstermesin. Ama tabii sonradan baktığımızda bunun işte millet, devlet, din düşmanlarınca kurgulanmış bir olay olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bazı davalarda mesela bir silah hem bir tarafta kullanılmış aynı silah, başka tarafta kullanmış. Sanki iki tarafa da silahı veren.
İşte o çok acı. Yani şu insanlar için acı. Düşünebiliyor musunuz? Şu ideoloji, bu ideoloji hiç fark etmez. Sağ, sol vesaire. Bir şekilde batıl bile olsa, hak bile olsa bir davaya inanmışsınız ya da iman etmişsiniz diyelim. Ve o dava uğrunda belki kız kardeşinizi kaybetmişsiniz, annenizden olmuşsunuz, babanızla kavga etmişsiniz, çok acılar çekmişsiniz. Ve inandığınız insanların sizi aldattığını, her şeyi, bu bütün bu bedelleri ödedikten sonra fark etmek insana çok sancı verir ya.
Yani 10.000'e yakın insan öldü.
Evet. İdam edildi nice gençler.
O ayrı. Hapse giren binlerce insan hapse girdi. Binlerce insan vatandaşlıktan çıkarıldı. Ve selam işte oradan ibret almamız gerekir. Ve biz de diyoruz ki, bunu daha duymadın Mehmet Akif Bey, yeni bir şiir.
Öyle mi?
Evet. Ama hemen kitabımıza da girdi. Şimdi Sevda Yürüs'ün kitabında var. Bunu okuyayım ben.
Buyurun hocam.
Bu vatan bizim. Toprağına ana gibi sarıldık. Dermanı derdiyle bu vatan bizim. Ne usandık, ne sevmekten yorulduk. Yiğidi merdiyle bu vatan bizim. Doğar kalbimizde her sabah güneş. Gök kuşağı olur sevgimize eş. Asırlardan beri kardeşiz kardeş. Dostluğun tadıyla bu vatan bizim. Beni seni alıp bize katalım. Sevgi mayasını öze katalım. Gönülleri bir denize katalım. Yunus'un yadıyla bu vatan bizim. Aynı kökün deriniyiz hepimiz. İnsanlığın yarınıyız hepimiz. Osmanlı'nın torunuyuz hepimiz. Tarihin andıyla bu vatan bizim. Konya'da kuruldu birlik merkezi. Mevlana'da yaptık gönül sentezi. Arabı, Acemi, Lazı, Çerkezi, Türküyle, Kürdüyle bu vatan bizim. Sel gelince gider oğul kızımız. Deprem olur, artar gönül sızımız. Beraber yazılmış alın yazımız. Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bizi kardeş yaptı ilahi ferman. Beş vakit huzurla dolar asuman. Kendine gel, kendine gel Müslüman. Allah'ın adıyla bu vatan bizim. Allah'ın adıyla kardeşlik bizim. Thank you.
Hazreti Ömer diyor ki, sonunda ölüm bile olsa doğruluktan ayrılma. Efendim, bir zamanlar artık iyice yaşlanan ve arkasında bir veliaht bırakması gerektiğini anlayan bir hükümdar vardı. Hükümdar, vezirlerinden veya çocuklarından birisini veliaht seçmek yerine farklı bir şey yapmaya karar verdi. Ülkesindeki bütün gençleri huzuruna çağırdı ve onlara şöyle seslendi: "Artık tahttan çekilmemin ve yerime yeni bir hükümdar seçmemin vakti geldi." Gençler hükümdarı merakla dinliyorlardı. Hükümdar devam etti: "Bugün her birinize bir tohum vereceğim, tek bir tohum. Ama bu çok özel bir tohumdur. Sizden evlerinize dönüp bu tohumu ekmenizi, sulamanızı ve bir yıl sonra tohumdan çıkan bitkiyle tekrar buraya gelmenizi istiyorum," dedi hükümdar. "O zaman bana getireceğiniz bitkilere göre hüküm verip benden sonra tahta geçecek hükümdarı seçeceğim." O gün saraya gelenler arasında Abdullah adında Müslüman bir genç de vardı ve herkes gibi ona da bir tohum verilmişti. Abdullah eve dönüp başından geçenleri heyecanla annesine anlattı. Annesi ona bir saksı ve biraz da toprak verdi. O da tohumunu itinayla ekti, onu güneş ışığı görebileceği bir pencere kenarına koydu. Tohumunu her gün suluyor, açacağı günü sabırsızlıkla bekliyordu. 3 hafta kadar sonra mahalledeki gençlerden bazıları tohumlarının nasıl açtığını, bitkilerin nasıl büyümeye başladığını anlatmaya başladılar. Abdullah bu sözleri duyduktan sonra her defasında eve gidip kendi tohumuna bakıyordu. Ama ne yazık ki onun tohumu daha filizlenmemişti. Haftalar geçti fakat değişen hiçbir şey olmadı. Bu arada Abdullah'ın arkadaşları ballandıra ballandıra saksılarındaki çiçeklerden bahsediyorlardı hep. Onun ağzını içse bıçak açmıyordu. Çünkü hakkında konuşacağı bir çiçeği yoktu ki. Elinde toprak dolu bir saksı vardı sadece. O kadar. Aradan 6 ay geçti. Abdullah'ın saksısında yine çiçek açmadı. Nihayet 1 yıl tamamlandı ve ülkenin gençleri yetiştirdikleri bitkileri hükümdarın huzuruna getirdiler. Abdullah annesine boş bir saksıyı hükümdarı götüremeyeceğini söylediyse de annesi oğluna saksıyı götürmesini ve krala karşı dürüst davranmasını söyledi. Abdullah saraya girdiğinde diğer gençlerin getirdiği çeşit çeşit bitkiler karşısında hayrete düşmüştü. İçerisi rengarenk çiçeklerle doluydu ve hepsi de mis gibi kokuyordu. Birbirlerine bu tohumları nasıl böyle güzel yetiştirdiklerini anlatan gençler, Abdullah'ın elindeki boş saksıyı gördüklerinde alaylı alaylı güldüler. Biraz sonra hükümdar gençlerin yanına geldi ve bitkileri tek tek inceledi. Bu sırada Abdullah mahcubiyetle arkalarda gizlenmeye çalışıyordu. "Ne kadar da büyük ağaçlar ve çiçekler yetiştirmişsiniz öyle," dedi hükümdar. Sonra elinde boş saksıyı tutan Abdullah'ı gördü. Muhafızlara onu yanına getirmelerini söyledi. Abdullah heyecanlanmıştı, korkuyordu. Utana sıkıla hükümdarın yanına geldi. Hükümdar, "İsmin nedir evladım?" dedi. "Abdullah." Diğer gençlerin hepsi "ahmak Müslüman" diyerek kıkırdamaya başladılar. Hükümdar bir el hareketiyle hepsini susturdu ve Abdullah'ı yanına alarak kalabalığa ilan etti: "Yeni hükümdarınızı selamlayın. Adı Abdullah'tır." Abdullah kulaklarına inanamamıştı. tohumundan tek bir filiz bile çıkmamasına rağmen nasıl hükümdar olabilirdi ki? Hükümdar sözüne devam etti. Bir yıl önce her birinize bir tohum verdim. Sizden tohumlarınızı ekip sulamanızı ve bir yıl sonra da bana getirmenizi istedim. Ama size verdiğim tohumların hepsi kaynatılmıştı ve büyümeleri mümkün değildi. Abdullah hariç hepiniz bana çeşit çeşit ağaçlar, bitkiler ve çiçekler getirdiniz. Tohumunuzun büyümediğini görünce, size verdiğim tohumun yerine başka bir tohum ektiniz besbelli. İçinizden sadece Abdullah, kendisine verdiğim tohumun olduğu saksıyı bana getirme cesaretini ve daha da önemlisi dürüstlüğünü gösterebildi. İşte dürüstlük, işte cesaret, işte hükümdar. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem peygamberimiz buyurdu ki, sonunda helak olacağını bilseniz bile doğruluktan ayrılmayın. Çünkü gerçek kurtuluş doğruluktadır. Sonunda kurtuluş görseniz bile yalandan sakının. Çünkü gerçek hüsran yalandadır.
Bizi aldatan bizden değildir. Evet. Münafıklığın alametlerini sayarken de Efendimiz Aleyhisselam söz verdiği zaman sözünde durmaz diyor. Dolayısıyla doğruluk aslında en büyük hazinedir. Eğer bir fidan çıkacaksa da meyvesi, doğruluğun meyvesi çok tatlıdır. Gölgesinde oturabilirsin.
Evet.
Bir ömür sürebilirsin. Allah bizi doğrulardan eylesin ve doğrularla eylesin. Çünkü kim olduğumuz kadar kiminle olduğumuz da önemlidir. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, İrfan Burcu'nda şiir sohbetine misafirsiniz. Mehmet Akif Bey Ahlak Hikayeleri kitabından çok güzel bir kıssadan hisse okudu size. Acizane biz de bir şiir ikram edelim. Misafirlerimiz Akif Bey.
Evet hocam.
Yetim Yürekler adına. Meyletmedi dünyaya, yiğitler göçüp gitti. Hem yardan hem de serden, canından geçip gitti. Şan, şöhret zirvesinin üstünden uçup gitti. Soylu can tohumunu toprağa saçıp gitti. Eyvah, aslan postunda korkaklar yatar oldu. Namertler çalım satıp mertlere çatar oldu. Dünyada zalimlerin borusu öter oldu. Nice yetim yüreğin hali bin beter oldu. Kerem kıl yüce Rabbim, mehterin erkek sesi, şanlı zafer bestesi canımda tüter oldu. Canımda tüter oldu.
Evet, ne ulvi duygular bunlar, ne güzel hasretler. Muhterem dinleyicilerimiz, şair yazar Bestami Yazgan ile İrfan Burcu'nda şiir sohbeti programımıza devam ediyoruz. Birinci bölümümüzde Bestami Yazgan'ın gençlik yıllarına tekabül eden, büyüklerimizin çok iyi hatırlayacağı, belki de hiç unutamayacağı 70'li yıllar, yani 80 dönemlerini konuşuyor idik. Kısa bir aradan sonra bir de hikaye molası vermiş olduk. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edelim. 2015 yılından 1970'li yıllar ve o dönemin Türkiye'sini Bestami hocamız bizlere resmediyor.
Yani Türkiye güzel bir ülke, Türkiye büyük bir ülke. Hepimize yeterdi. Biz birbirimizi yedik orada. Aslında birbirimizi yerken kendi kendimizi yedik. Şöyle düşünüyorum ben. Yani vatanını seven bir insanım ben, Mehmet Akif Bey. bu vatanın dağını taşını, ağacını kuşunu, otunu çöpünü seviyor muyuz?
Evet.
Anlattık birinci bölümde vapurla gelirken martıları sevdik mi kardeşim?
Çok sevdik.
Ya bir kuştur, bu bir hayvandır. O zaman bu ülkenin sağcısını da, solcusunu da, sucusunu da, bucusunu da, şu etnik kökenden olan da, bu etnik kökenden olan da seveceğiz kardeşim. Fikrini beğenmeyebiliriz. O ayrı bir şey. Şahsını seveceğiz. Yani kaderimiz beraber yazılmış. Allah etmesin, düşman gelip saldırsa bu ülkeye, şucu bucu diye ayırır mı Mehmet Akif Bey?
Ayırmaz hocam.
Bombayı atar gider kardeşim. Beraber ölürüz. Deprem geldiğinde beraber ölüyor muyuz? Sel geldiğinde beraber ölüyor muyuz? Tarlayı ayırıyor mu sel? Şu şunun tarlası, bu bunun tarlası. Kardeşim, beraber doğuyoruz, beraber yaşıyoruz, beraber ölüyoruz. Mezarlarımız bile beraber mi Mehmet Akif Bey?
Öyle hocam.
O zaman kurban olduğum, bu dünya bize yeter, hepimize yeter. Asıl olan adam olmaktır. Asıl olan gönlümüzü geniş tutmaktır. Fikrine güvenen de Mehmet Akif Bey yumruğunu sıkmaz. Ne zaman yumruk sıkılır biliyor musun? Fikrin bittiği yerde kavga başlar. Dolayısıyla tabii her varlığın, özellikle insanın da Allah'ın bir eseri olduğunu unutmayalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.
Hocam, bir dinsizin Müslümana saldırması, Müslümanın da ona karşılık vermek durumunda kalması, bazen adı Müslüman da olsa ve hakikaten de Müslüman olsa ama dini anlamda çok da şuurlu olmayan nice insanlar var. Bütün bunlar anlaşılabilir. Fakat daha acısı günümüzde de yaşanmakta olan, sanki bu kadar tecrübeden ders çıkarılmamış gibi Müslümanın Müslümana savaş açması. İşte güzel, bu çok acı.
Güzel bir tekerleme var Mehmet Akif Bey. O da diyor ki, akrabanın akrabaya kimse bilmez nettiğin, akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin. Rahmetli kayınpederden öğrenmiştim bunu. Dolayısıyla Müslümanlar kardeştir. Allah bizi kardeş yapmıştır. Bunun farkına varmamız gerekir diye düşünüyorum. Yine birbirimizi o zaman şucu bucu diye yedik. Bu sefer de ocu bucu diye birbirimizi yemenin anlamı yok. Birbirimizi yıkayan iki el olmalıyız diye düşünüyorum doğrusu.
Bir de ben şunu eklemek isterim. Değerli hocam, vatanını milletini sevmek anlamında değil de doğrusu ırkını üstün görmek anlamındaki milliyetçilikten, ulusalcılıktan bahsediyorum. Bu bir Müslüman için akıl kârı bir şey değil. Olamaz böyle bir şey. Yani Kur'an okuyan ya da Müslüman olduğunu söyleyen bir insan böyle düşünemez. Ve maalesef insanlarda bu dünya tarihi boyunca böyle çok temel zaaflarımızdan bir tanesi.
Evet.
Herkes üstün ırk olduğunu iddia ediyor. Şeytani bir şey aslında bu. İblis de böyleydi.
Allah'ın verdiği ölçüyü ben uygularım efendim.
Evet.
Allah kimi seviyorsa onu severim. Ben bu vatanı seviyorum Mehmet Akif Bey. Ama İslam yurdu olduğu için seviyorum. Bu milleti de seviyorum. Müslüman olduğu için seviyorum. Diğer Müslüman milletleri seviyor muyum? Evet, onları da seviyorum. Allah'ın sevdiklerini severim. Allah'ın sevmediklerini sevmem. Dolayısıyla ölçü bu olmalıdır. Bir de yani biraz önce Müslümanın birbiriyle kavga etmesine de yine beni duygulandırdı. Bu niyette yazdığım
Efendiler şiiri mi?
Biz kardeşiz efendiler.
Tamam.
Biraz da kızıp yazdığım bir şiir.
Evet.
Müsaadenizle arz edeyim.
Hatırladım.
Gerçi bunu kavga başlamadan yazdım. Baktım kimse beni dinlemiyor. Ben de evet, sustum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bu bir fitne çıktığı zaman işte yürüyen dursun, duran otursun, konuşan da sussun der gibi. Bir de o kadar kavga eden var ki Mehmet Akif Bey. bizim kavgaya girmemize gerek yok, ihtiyaç yok bize. Bir de şeyi anlatıyorlar. Siz hikaye anlatıyorsunuz ya arada. Adam biri yıllarca memleketinden ayrı kalmış. Köyünden ama köy. Dönmüş köye. Gelmiş köye girmek. Millet birbirine girmiş. O ona vuruyor, o ona vuruyor. Amca, dayı, hala vuruyor birbirine. Adam yumruğunu kaldırmış. Olay da bilmiyor tabii. Şimdi ben kime vuracağım diyor. Dolayısıyla biz şöyle diyelim yine. Yunusça bir sesle. Dinleyen dinler, dinlemeyen kavgasına devam eden de eder. Allah önce beni ıslah eylesin. Dargınlıklar sona ersin. Biz kardeşiz efendiler. Sevgi tohumu yeşersin. Biz kardeşiz efendiler. Ne olur bir dakika durun. İlk darbeyi nefse vurun. Kitaba, sünnete sorun. Biz kardeşiz efendiler. Bozulursa niyetimiz, heba olur heybetimiz. Elden gider devletimiz. Biz kardeşiz efendiler. Nereden çıktı senlik benlik? Münafıklar eder şenlik. Son bulmasın bu yarenlik. Biz kardeşiz efendiler. Şiir devam ediyor, okuyacağım da Mehmet Akif Bey. Şimdi bir şeyin sonucuna bakacaksın bir iş yaparken. Sonucunda din düşmanları seviniyorsa bu işte bir karışıklık var. Yani ben kavga ederken münafıklar ellerine ovuşturuyor, bayram ediyorsa şöyle bir durmam gerekir. Dağılmasın dirliğimiz, bozulmasın birliğimiz, daim olsun varlığımız. Biz kardeşiz efendiler. Kini baştan savmalıyız, muhabbeti övmeliyiz, Allah için sevmeliyiz. Biz kardeşiz efendiler. Bükülmesin bileğimiz, yıkılmasın direğimiz, ayrılmasın yüreğimiz. Biz kardeşiz efendiler. Haykıralım dört bir yana, duyuralım tüm cihana, kalu beladan bu yana. Biz kardeşiz efendiler. Biz kardeşiz efendiler.
Evet hocam, yüreğinize sağlık. Bir şairin belki de vazifesi de bu zaten, değil mi?
Bunu söyleyemeyiz.
Bir şeylere kapıldıklarında, bir hataya, bir yanlışa, onları öyle güzel bir söz vardı, Sezai Karakaçun'du diye hatırlıyorum, yıllar önce okumuştum bir kitabında. Diyordu ki, günümüzde kahraman topla tüfekle savaşan değil, günümüzde kahraman uyuşturulmuş beyinleri kendine getiren bir elektrik şokudur. Acı verir, sancı verir ama sana hayat verir. Kahramanlar. Evet. Şairler de bunları haykırıyorlar.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
Doğru.
Öfke gelir, göz kızarır. Öfke gider,
yüz kızarır.
Yüz kızarır.
Doğrudur. Peki değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda sayın şair yazar Bestami Yazgan'a 1970'leri, 80 o dönemleri sorduk. Kendisi de anlattı. Tecrübelerini paylaştı bizimle. Efendim, eğer bizimle irtibata geçmek isterseniz, şiirlerimiz hakkında yorumlarda bulunmak, tekliflerde bulunmak arzu ederseniz, irfanburcu@erkamradyo.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz.